Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Biz bu hafta biraz boşanmadan konuşalım istiyoruz. Maalesef istatistikler Türkiye'de boşanma oranlarının giderek arttığını, üstelik bunun da evliliğin ilk yıllarına ve evliliğin ileri yıllarına denk gelecek şekilde arttığını söylüyor. İlk 5 yıl çok kritik. 5 yılı atlattıktan sonra bir yol alıyorsunuz. Bir de 20 yıldan sonra boşananlara evet. Çok rastlanıyormuş. Bu iki ucu sormak istiyorum. Biraz da tabii eski İstanbul'da, eski Osmanlı'da evlilik nasıl kurulur? Çiftler birbirlerine nasıl söz verir? Boşanma karşılıklı iradeyle nasıl gerçekleşir ve sonrasındaki hayatları nasıl düzenlenirdi?
Evet, eski hayatımızda evlilik fertlerin çok fazla rol oynamadığı bir akittir, bir muameledir, irtibattır. Anne babalar daha ziyade çocukları için iyi olanı seçerler. Bu bugünkü insanın belki mantalitesini almadığı bir şeydir ama bunun şeysi mantığı şu. Anne baba çocuklarından daha tecrübe sahibidir. Duygularını bastırmıştır. Daha mantıklı düşünür ve çocukların en uygun olanını seçer. Halbuki gençler heyecanlıdır, duygusaldır, aşk insanın gözünü kör eder. İnsan sevdiği bir kadının veya erkeğin, daha doğrusu aslında arzuladığı bir kadının veya erkeğin kusurlarını göremeyebilir. Onunla evlenmenin kendisi için uygun olmadığını bilmeyebilir ama anne baba bunu bilir. Onun için evlilikleri anne baba ayarlar diye bir mantık vardır. Buna görücü usulü deniyor. Görücü usulünde erkeğin ve kızın hiç mi rolü yok? Bazı topluluklarda hiç rolü yok. Yani ne kıza sorulur ne oğlana sorulur. Yani böyle bir kız bulundu, böyle bir oğlan bulundu. Oğlan da kız da anne babasının sözüne mütavaat eder, uyar. Hiçbir
uygun
itiraz
mudur
etmeden.
Bu?
Değil tabii ki. Kız, yani oğlanın ve kızın da bu işte reyinin alınması elbette ki ideal olanıdır. Din de zaten bunu ister. Nitekim birazdan da anlatacağız. Evlilikte zaten erkeğin de kızın da nikah-ı hür iradesi isteniyor. Bazen de görücü usulünde oğlanın da kızın da rızası alınarak bu işler yürütülüyor. Bir de eskiden olmayan ama günümüzde olan anlaşarak, tanışarak evlenme var. Burada kız da erkek de çeşitli ortamlarda birbirlerine tanışıyorlar. Hatta bir müddet arkadaşlık ediyorlar. Ondan sonra evlenmeye karar veriyorlar ve evleniyorlar. Hatta Avrupa'da, Batı'da bunlar beraber yaşıyorlar karı koca gibi birbirlerini tanımak adına. Ve ondan sonra uygun görürlerse evleniyorlar. Tabii Batı'da evlenmek çok zordur. Çünkü mükellefiyetleri çok ağırdır. Boşandıkları zaman taraflar için boşanmak çok zordur. Onun için evlenmeyi tercih etmiyorlar. Bu tabii bizde de son zamanlarda evlilik çok zorlaştırıldı. Bundan dolayı insanlar yavaş yavaş evlilikten soğuyorlar. Bu hoş bir şey değil.
Nasıl? Hukuki olarak mı zorlaştırıldı?
Tabii mesela mal ayrılığı sistemi varken eskiden. Şimdi mal birliği sistemi vardır. Evlenenler mal birliği. Bu şu demektir. Evlendikten sonra kazanılan malların hepsinde ortaklık vardır. Bizde de umumiyetle erkeklerde servet olduğu için bu şu demektir. Boşandıkları zaman kadın bu malın yarısını alacak demektir. Tabi bu evliliği zorlaştırıcı bir şey. Haklıdır, haksızdır orasına bakmıyorum. Hı hı. Ama bu evliliği zorlaştırıyor ve çok kişi bundan dolayı evlenmekten kaçınıyor. Avrupa'da böyle zaten. Avrupa ve Amerika'da evliliğin azalmasının sebeplerinden bir tanesi sadece tek bir insanla hayatını geçirmek değil, böyle bir takım risklerle karşı karşıya kalmak da var. Fakat Osmanlı kültüründe zaten böyle bir evlilik yok. Tanışarak evlenme çok nadirdir. Köylük yerlerde insanların, kadın erkeğin birbirini daha kolay görebildiği yerlerde, İstanbul'da böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir kızı görüp beğenmek ve bir oğlanı görüp beğenmek, aracı koymak mümkündür. Bunun örnekleri var ama fevkalade azdır.
Burada daha çok galiba ailelerin birbirine uygunluğuna bakılıyor.
Evet, burada zaten aileler birbirleriyle görüşen, tanışan, aynı sosyal, kültürel ve iktisadi seviyede olan aileler birbirleriyle evlenirler. Kendinden daha aşağı veya daha yukarı bir ailenin kızıyla veya oğluyla evlenmeyi düşünmez.
Bir aile evliliği zaten.
Aileler evlenir efendim. Bizde aileler hala da öyledir. Kim ne derse desin. Bugün de bizde aileler evlenir. Onun için ben gençlere diyorum ki bakın siz evlendiğiniz kızı veya oğlanı tamam beğendiniz. Fakat şunu bilin ki siz de kayınpeder, kayınvalideniz de hanımınız veya kocanız da sizin anne babanız da evleniyor. Bu böyledir bizde. Siz bunu değiştiremezsiniz. Ve nitekim bu benim sözüm hep ortaya çıkıyor. Ailelerde ciddi bir uyumsuzluk varsa sosyal bakımdan veya herhangi bakımdan bu sonradan o aileye aksediyor. Çok görgülü, çok yüksek ahlaka sahip insanlar bunu tolere edebiliyor ama umumiyetle aileler bunda problem çıkarıyor. Sonunda çiftler çok yakın bir zamanda feci bir şekilde ayrılıyorlar. Evet. Hani medeni bir şekilde değil, maalesef. Feci bir şekilde.
O aileler evleniyor kavramını gençler kabul etmiyor. Hatta bunun yansımaları da var. Aman canım onun annesiyle babasıyla mı evleneceksin?
Hayır, hiç öyle değil.
İşte onu hiç yaşayanlar biliyor nasıl
efendim,
olduğunu.
Hiç öyle değil. Çok aklı başında zannettiğiniz adam, bakıyorsunuz annesinin sözünden dışarı çıkmıyor. Tamam, anneye hürmet bizim her şeyimizdir. Ama anneye yanlışsa veya anne duygusal davranıyorsa niçin, orasını göremiyor
ya
çocuk.
Ya da ikisini birbirinden ayırmak lazım. Evet. Saygısızlık etmek anlamına gelmez evlenmek. Ama annenin de eşin de ayrı yerleri var. Hazreti
Peygamber'in sözü var zaten. Eşin yeri de annenin yeri de ayrıdır. İkisi için birbirini tercih etmemeli. Yani anneye hanımı, hanımı anneye tercih etmemeli. İşte erkeğin aklı başındası her ikisini idare edecek. Kadının aklı başındası her ikisini idare edecek. İşte biraz evvel sizin dediğiniz gibi söyleyenler hep sıkıntı çekiyor.
Bir de enteresan bir şekilde belki de bizim toplumumuz her ne kadar ataerkil gibi görünüyorsa da kızın, daha doğrusu kadın üzerinden ilerlediği için daha çok problemi kızın ailesinde görüyorum ben.
Kızlara
vazgeçemiyorlar bir türlü kızlarından ve sürekli efendim, onun evliliğini yönetmek efendim, istiyorlar.
Oğlana mahdum derler malum, kıza kerime derler. Mahdum hizmet edilen demek. Aile belki evlendiği zaman oğlanın hizmetinden kurtuldukları için sevinirler. Ama kerime ne demek biliyor musunuz? Arapça göz bebeği demek. Bir insan göz bebeğinden ayrılabilir mi? Onun için anne babalarda psikolojik olarak kızından ayrılmama endişesi vardır. Hatta eskiden İstanbul'da babaannem anlatırdı. Derdi ki İstanbul'da herkes eve içki üyesi alırdı. Kızlarını dışarı vermezlerdi. Veremezlerdi. Oğlu olanlar bile oğlunun içki üyesi verirdi. Nitekim benim dedem, babaannemin babası eve içki üyesi almıştır. Yani bu oğlu olduğu halde. Yani bu bir adetti İstanbul'da. Sebebi de budur. Yani kızlar çok nazlıdırlar.
Ve anne baba kızının eksiğini kapatır da gelininki o kadar kolay tabii, kapatılmaz diye
tabii
düşünüyorum.
Tabii bir de öyle bir durum. Bir de kızlar çok erken evlenirler. 15 yaşında evlenirlerdi eskiden. Şimdi bu kızın tabii çok bir evi idare etmesi mümkün olmayabilir. Yemek yapması. Bir de eskinin işleri çok ağırdı. Çamaşır, bulaşık. Her şey çok ağırdı. Onu tek başına yapması mümkün değildi. Anne ona yardım eder. Anadolu'da ama tersi bunun. Anadolu'da biliyorsunuz kız kocasının evine gider. İçki üyesi çok nadirdir. İçki üyesi ancak oğlu olmayanlar alırlar. Oğlu olmayan kimse içki üyesi alır. Nadirdir. Ama İstanbul'da aksi. Şimdi böyle bir durum da vardı. Onun için dediğiniz gibi anne tarafı hep baskındır. Bir de mesela İslamiyet'te de denklik kız üzerinden yürür. Mesela kızın kendinden aşağı biriyle evlenmesine din izin vermez. Ama erkeğin kendinden aşağı bir kızla evlenmesine din izin verir.
Onu yükseltebilir evet, diye düşünür.
Ama kadının kendinden daha aşağı biriyle evlenip de sıkıntı çekmesine mesela din izin vermiyor.
Ekonomik olarak söylüyorsunuz.
Ekonomik olarak, dini olarak, soy, nesep olarak, mesleki olarak altı sebepten kızın erkekten aşağı olmaması gerekir.
Peki eskiden boşanma sebepleri neydi? Şimdiyle bir karşılaştırmak istiyorum izniniz olursa.
Şimdi şöyle, boşanma biliyorsunuz eski kültürümüzde tamamen farklı cereyan ediyor. Yani böyle mahkeme kararıyla boşanma nadirdir. Taraflar diledikleri zaman bu evliliğe son verebilirler. Erkek her istediği zaman.
Bu evlilik sözleşmesinde özel olarak belirtilmesi Hayır. gereken bir madde
Hayır.
midir?
Erkek her istediği zaman. Çünkü biliyorsunuz evliliğin bütün mali neticeleri erkek üzerinedir. Mihir, nafaka erkek ödeyecektir.
Yani parası varsa boşanır demek
Tabii.
istiyorsunuz.
Onun için kolay kolay boşanmaz demek istiyorum. Veya boşanan bir erkeğe bir daha kim kız verir demek istiyorum.
Ama boşandı parasını kaptırdı kadına.
Evet.
Şimdi artık cebinde bir şey yok.
Para kalmayı da vermezler. Boşayan adama kız verilir mi? Vermezler. Bir sabıkadır bu yani. Aldığı hanımı boşamak bir kötü bir puandır.
Siciline kötü yansıyor.
Kadın da eğer evlenirken böyle bir anlaşma yapılmışsa dilediği zaman kendisini boşayabilir. Ama kadın hiçbir mali mükellefiyet altına girmez. Yine nafakasını alır, yine mehrini alır.
Yani bu durumda kadının ağzından çıkacak sözler daha önemli
Tabii,
aslında.
Tabii kadın burada avantajlıdır.
O yüzden de bu hak her zaman kadına verilmiyor galiba değil
kadına
mi?
Kadına verilmemesi sebebi kadının duygusal olmasıdır. Ve çok sık boşanma sözlerini kullanabileceği korkusudur. Öyle olunca evlilik biter. Erkek bunu daha çekinerek kullanır çünkü çok büyük mükellefiyetler altında.
Aynı sözlerle mi boşanır?
Aynı sözlerle boşanır evet. Aynı sözlerle boşanır. Erkek karısına ben seni boşadım. Sana talak verdim. Seni tatlik ettim. Sen mutallakasın derse veya kadın bunları söylerse. Veya boşanma niyetiyle artık sen bana yabancısın. Artık aramızda her şey bitti. Babanın evine gidebilirsin. Ama boşanma niyeti
boşanma
olacak
niyet.
Bunlar.
Çünkü bu laflar çok geçiyor
bunlar
ilişkilerde.
Bunlar kinayedir. Kinayedir. Mutlaka o niyetle söyle. Bana örtün. Bana görünme. Çünkü biliyorsunuz yabancı erkek kadın örtünür. Karı koca öyle.
Hani hikayede bana görünme de kime görünür sen görün gibi.
Evet demiş. Bunlarla boşanılır. Aynı şey kadın için geçer. Ama boşanma sadece böyle olmaz. Bazen boşanma, evlilik taraflar arasında çekilmez bir hal alır. Erkek boşanmak ister, mali neticelerinden korkar. Kadın boşanmak ister fakat elinde böyle bir imkan yoktur. Anlaşarak boşanırlar. Kadın adama der ki ben mehrimden veya yarısından veya üçte birinden vazgeçiyorum. Ayrılalım. Erkek de kabul ederse bunlar anlaşarak boşanırlar. Böyle boşanma Osmanlı'da en yaygın boşanmadır. mahkeme sicillerini anladığımıza göre, hı-hı, yani bu çok enteresandır. Medeni bir boşanmadır.
Yani şey gibi bu, hani avukatların bir araya gelip, evet, anlaşması, evet, gibi şimdiki dönemde.
Ben sicillerde gördüm. Osmanlı'da boşanma çok azdır. Birden fazla kadının evliliği ne kadar azdır. Herkes halbuki çok zanneder.
Evet, hep herkes hep öyle olduklarını
boşanma
zannediyor.
Boşanma da çok kolay olduğu halde yine boşanma nispetleri çok azdır Osmanlılar'da. Şahsi olarak gerçekleşebildiği için bunun için bir istatistik veremiyoruz. Ama boşanma nispeti gerek benim yaptığım araştırma fevkalade düşüktür. Yani kayda alınmayacak kadar düşüktür. Şimdi boşanma sebepleri de ekseriye şimdiki insanların boşanma sebeplerinden çok farklı şeylerdir.
Mesela
kadının çocuğunun olmaması, kadının ağır hasta olması ve erkeğin bir daha evlenmesine izin vermemesi. Yani bundan dolayı hır çıkarması, onun üzerine erkek onu boşuyor, başka bir kadın evleniyor. Öyle ben bu kadından artık usandım, sıkıldım, ilişkimiz tıkandı, artık yeni bir hayat istiyorum diye hanım boşamak pek Osmanlı geleneğinde
yok. Elektriğimiz bitti,
evet,
demiyorlar. Bitti.
Evet, öyle bir şey yok artık. Veya başka bir kadın gördüm, beğendim, bunu boşayacağım, öyle bir şey mevzu bahis.
Peki ailelerin buna dahli nedir?
Ailelerin dahli elbette her zaman olur. Yani aileler eğer... Ama şimdi şöyle bir durum var. Osmanlı evliliğinde zaten evlilikleri anneler ve babalar angaje ettikleri için... Evliliğin ilerleyen zamanlarında anne babaların çok fazla ihtilafı olmuyor.
Yani evet. Baştan kuralları zaten onlara,
evet,
koyuyorlar.
Baştan uygun, mantıklı, oğluna denk, kızına denk, aileler birbirine denk oluyor. Ama tabii her zaman ah ah ah beğendiğim günlere lanet olsun diyen kaynanalar. Ah ah ah ben bu damadı adam zannettim meğerse yılanmış diyen her zaman olur elbette ki. Yani pişmanlık sözleri her zaman duyulmuştur ama ekseriye aileler bu işe bir dahil olmazlar. Bu işlerde problem daha ziyade karı koca arasında çıkar. Anlaşarak boşanma yaygın. Peki gelelim başka bir hususa. Adam hasta. Yani akıl hastası. Veya evliliği sürdüremeyecek kadar ağır bir hastalığı var. Cüzzam gibi. Veya adamın erkeklik vazifelerini yerine getirecek bir fonksiyonu yok. O takdirde kadın mahkemeye giderek boşanma talep edebilir.
Mahkemeden.
Böyle bir hakkı yok çünkü kadının, hmm, eğer verilmemişse. Ama erkek her zaman boşayabilir. Erkek mesela kadın için böyle bir hakkı yok. Evet, benim hanım akıl hastası oldu, boşanmak istiyorum diye mahkemeye gidemez. İstemiyorsa boşar, mehrini, nafakasını verir.
Evet. Şimdi bu boşanma konusunda tabii...
Ama başka sebepler de var. Ki bunlara dikkat çekmek istiyorum. İnsanlar çünkü bunları bilmiyorlar. Ve eski düzen hakkında olur olmaz konuşuyorlar. Mesela kadın kocasını, erkek karısını terk etmişse. Savaşa gitmiş, çalışmaya gitmiş, gezmeye gitmiş. Herhangi
bir haber yok.
Ne geri dönmemişse, haber yok. Ve haber var... Gelmiyor. Çağırıyorlar, haber yolluyorlar, davetiye yolluyor mahkeme. Döndü, dönmüyor. Bu boşanma sebebidir.
Bu durumda hakları kadının?
Kadın mahkemeye müracaat eder. Bunu ispat eder kocasının kendisini terk ettiğini veya gayip olduğunu, kaybolduğunu. Ondan sonra kendisini boşar. Gene haklarını alır, nafakasını, mehrini alır.
Adam yok ortada. Kimden alacak?
Kadın, adamın malları vardır. Malları yoksa alacakları vardır. Bu da yoksa kadının hanesine borç olarak yazılır.
Kadın erkekten alacaklıdır.
Alacaklıdır. Üçüncü bir sebep. Adam nafaka veremiyordur.
Evinin geçimini sağlayamıyordur.
Kadın mahkemeye müracaat ederek bunu ispatlar. Erkeğin acizi ortaya çıkarsa mahkeme kadını ayırır. Ya
bunlar biraz onur kırıcı şeyler gibi geliyor.
Öyle,
mesela işte
nadiren,
nafakayı...
Nadiren müracaat edilmiş.
Çünkü daha fedakarlık üzerine kurulu, evet, ilişkilerimiz var gibi,
evet,
geliyor bana.
Ama
yani
bu
zor
anlattıkların teorik olarak mümkün. Ama pratikte ne kadar uygulanmış? En çok bu terk uygulanmış. Çünkü, evet, biliyorsun çalışmak ve başka sebeplerle gidiyor. Kadını terk ediyor. Geride dönmüyor. Gelmek gitmek de zor. Kadın mağdur oluyor. O sebeple bir boşanma çoktur. Bir de son olarak kadına kötü muamele. Mevzu, daha önce de bu, hı-hı, mevzuyu işlemiştik. Bir erkek karısını dövüyorsa veya sapıkça münasebetlerde bulunuyorsa veya enteresandır konuşmuyorsa karısıyla.
Eve geliyor ve konuşmuyor.
Hiç konuşmuyorsa bu bir boşanma sebebidir.
Yani görüyoruz mesela Anadolu'da işte 20 yıldır hiç konuşmuyorlar.
Boşanma sebebidir kadın
yani
açısından.
Yani aslında onlar boşanmışlar da haberleri mi yok?
Yok, hayır hayır, kendinden boşanma hiçbir zaman olmaz. Mahkeme müracaat eder kadın.
Müracaat olması gerekiyor.
Mahkeme iki tane hakem tayin eder. Birisi erkeğin yakınından, birisi kadının yakınlarından. Der ki bunların arasını bir düzeltin bakalım. Hakemler düzeltebiliyorlarsa düzeltirler. Düzeltemiyorlarsa mahkeme boşanmaya karar verir.
Tabii boşandıktan sonra yeni bir hayat başlıyor. Biraz daha kapalı toplumlarda, hele kadın üzerindeki baskı da düşünülürse.
Erkek için de öyle.
Zor
ama
bir
kadın
hayat
için daha zor.
Gibi. Nasıldır boşandıktan sonraki yaşam?
Şimdi boşanan bir erkek, zaten dediğim gibi Osmanlı cemiyetinde boşanma çok azdır. Ve boşananlar parmakla gösterir. Hatta benim çocukluğumda bile annesi babası boşanmış arkadaşımız çok azdı. Şimdi çok fazla.
Evet.
Şaşılacak derecede. Benim çocukluğumda çok parmakla gösterilirdi.
Sözünüzü kesim, bir oğlumun arkadaşı başka bir okulda okuyor. Annesine demiş ki, iki erkek kardeşler, siz babamla niye boşanmıyorsunuz? Hmm. Bizim sınıftaki herkesin annesi babası boşanmış. Hafta sonu babasına gidiyor, istediğini yapıyor. İşte hafta içi annesi istediğini yapıyor. Biz sürekli sizinle beraberiz. Siz bize sürekli kurallar koyuyorsunuz, yasaklar koyuyorsunuz. Siz de boşansanız da biz de rahat etsek.
İşte buyurun. Ben çocuktum, bir komşumuz vardı. Çok sevişirdik. Sevim Hanım, annemin de arkadaşıydı. Karı koca ayrıldılar. Yani aralarında öyle bir kavga, dövüş bir şey yoktu ama medeni bir şekilde ayrıldı. İkisi de entelektüel okumuş kimselerdi. İnanır mısınız, bizim aile günlerce matem tuttu. Annem ağladı. Yani bir başkası, komşumuzun ayrılmasından dolayı çok üzüldük yani.
Samimi bulduğu birisi
samimi, bir de azdı o zaman böyle bir şey. Ama şimdi çok vakaya adiyeden oldu. Onun için eskiden bu azdı. Erkek için şöyle bir zararı var. Bir kere boşanan erkek mutlaka bir kere mali mükellefiyetler altına giriyor. Nedir o? Kadının ceizini ödeyecek bir kere. Getirdiği malları ona ödeyecek. O zaten onun hakkıdır. İki, kadının ödenmemiş mehrini, ki ödenmemiş mehri vardır mutlaka. Onu ödeyecek. Üçüncüsü, kadına nafaka ödeyecek. Eğer çocuk varsa, çocuklar küçükse anneye verilir, onun bakımıyla üstlenecek. Büyükse babaya veririz. Gene babanın yanında iki tane, üç tane, beş tane çocuk var. Şimdi böyle bir adamın evlenme şansını siz düşünün. Karısını boşamış bir adama kim kız verir? Yanında hele bir de çocukları varsa, üç dört tane, böyle bir adama kim kız verir? Böyle bir problem var. Ama kadının işi daha da zordur. Boşanmış bir kadın mutlaka bizde suçlu görülür. Mutlaka bu kadının suçu vardı ki bu adam bunu boşadı derler, haksız olarak. Hı hı. Ve kadının ikinci ve üçüncü evlilik yapma şansı çok azdır. Çok azdır.
Ne yapar o kadın? Babasının evine mi döner?
O kadın baba evine döner. Çocuklar büyümüşse çocukların yanında kalır. Kocasından almış olduğu mehirle bir hayat kurmaya çalışır. Geliri varsa geliriyle idame eder. Baba evine dönmüşse zaten yine babası evlenmeden önceki olduğu gibi ona bakmakla mükelleftir. Zaten şöyle bir durum da var. Yalnız boşanan kadınların da şöyle bir evlenme şansı var. İşte boşanmış erkekler boşanmış kadınlara talip olurlar umumiyetle. Çünkü ona bir evlenmemiş bir kızı vermeyecekleri için, hani her şeyin denge olduğu gibi. Ama şurası bir gerçektir ki, her zaman boşanmış, işte biraz evvel veya daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Kadınların aile içindeki sıkıntıları eskiden, şimdi öyle kimsenin bir derdi yok, kimse burnundan kıl aldırmıyor ama eskiden kadınların çok sıkıntıları tolere etmesi, kocasından gelen veya kocasının ailesinden gelen veya maddi sebeplerden gelen sıkıntıları tolere etmesi, fazla bunu dert etmemesi, ayrılmaması biraz da bundan kaynaklanıyor. Bir ar, utanç, boşanmış kadın sıfatı almamak. Yani şimdi ben diyor, boşansam baba evime gitsem bundan iyi mi olacağım diyor.
Veya ya da eski baba evi kavramı da kalmadı.
Kalmadı. Şimdi zaten çok zor.
Evet, yani nereye gideceksiniz?
Yalnız başına bir ev tutsanız bir kadının bizim cemiyetimizde yalnız yaşaması çok zor. Hele bir de küçük çocuklarınız varsa onları idame etmeniz çok zor. Baba evine gitseniz ne kadar baba evi size müsamaha gösterecek? Yani bir de öyle bir şey var. İnsanlar çok egoist şimdi. Ya yani böyle bir kıza ne kadar... Öyle babalar var elbette, iyi davranma. Öyleleri de var. Sığıntı gibi olacak. Baba yoksa erkek kardeşin yanına gidecek, sığıntı gibi olacak. Onun için kadın her zaman ne yapayım, çekeyim de kocamın evinde kalayım diyor.
Evet, maalesef. Diyor. Erkekler de bunu kullanıyor ama.
Kullanıyorlar.
Nasıl İşsiz olsa gidecek ki
giden, yok, yok diyor. Diyor. Ama bunlar iyi ahlak değildir. Yani erkek için söylüyorum.
Evet.
İnsanların acizliğinden istifade etmek güzel ahlak değildir, kötü ahlaktır.
Şimdi mesela çocuklar açısından bakıyorum boşanmaya. Şimdiki toplumda çocuklar tabii her ne kadar sıradışı örnekler biraz önce anlattığım gibi varsa da yine de çocuklar anne babasını hep bir arada görmek evet. istiyor. Karı koca olarak belki kişiler birbirine uygun değil, belki birbirlerinden hoşnut değiller ama çocuk annesini babasını hep kendi gözüyle görüyor ve hep iyi görüyor muhtemelen, çok istisnalar hariç. Eskiden de boşanma noktasında çocuk bir problem miydi? Kiminle kalacağı, işte anneyle ya da babayla ya da nafaka ya da işte dedeler, anneanneler çocuğun verilmesi noktasında.
Evet. Şimdi efendim, işaret ettiğiniz gibi bu boşanmalarda en çok sıkıntı çeken çocuklar oluyor. Hele küçük çocuklar oluyor. Büyük çocuklar gene neyse. Şimdi anne baba öyle veya böyle bu evliliği yürütemeyebilir. Haklı veya haksız sebepleri vardır. Bazen bencillikten, egoizmden, bazen edepsizlikten, bazen de haklı sebeplerle ayrılırlar. Bu normal bir şey ama çocuklar bundan çok travma yoruyor. Daha vahimini söyleyeyim. Anne babasıyla beraber mutlu bir görüntü veren arkadaşı varken kendi annesiyle yaşıyor, babası yok. Veya babasıyla yaşıyor, annesi yok. Bu sefer daha garip. Anne evleniyor başka biriyle. Onun babası değil. İyi bile davransa, ki çok örnekleri vardır. Yani iyi üvey baba, üvey anne örnekleri. Kötü anne, kötü üvey baba örneklerine belki daha fazladır. Ama dile getirilmez. Evet. Çok vahim olmadığı için. Buna rağmen bir içinde eziklik oluyor. Bu benim babam değil. annesinin soyadı başka, kendisinin soyadı başka. Bunlar sosyal hayatta gördüğümüz şeyler. Veya daha vahimini söyleyeyim. Ya oraya gidiyor. Mesela annesinin başka çocukları oluyor ondan. Onlara daha çok alaka gösteriyor. Çünkü bu sevmediği bir adamın çocuğudur. O şu anda evli olduğu bir adamın çocuğudur. Bunu yapıyor anneler elinde olmadan. Aynısını baba da yapıyor. Baba daha çok yapıyor. İkinci hanımdan çocuğu oluyor. Onlara daha çok alaka gösteriyor. Birinci çocuğuna alaka göstermiyor. Veya anneye gittiği zaman babasını. Babaya gittiği zaman annesini kötülüyor. Halbuki biraz evvel sizin işaret ettiğiniz bir çocuk annesini babasını da sever. Evet. Çocuk için anne baba iyidir. Ama onlar için iyi değil. Bunlar çocukta muazzam bir travma meydana getirir. Onun için kendisini bilen, aklı başında, fedakar anne babalar. Sırf çocukları için ayrılmamayı, o sıkıntıyı çekmeyi tercih etmişlerdir. Ama şimdiki insanlardan böyle bir fedakarlığı beklemek tabii çok zor.
Tabii katlanılacak şey var, katlanılmayacak şey var. Yani şiddet kabul edilebilecek bir şey değil ama mesela geçim sıkıntısı Türk kadınının, Türk erkeğinin evlilikte evliliği bitirme sebeplerinden biri değil. Ne olursa olsun bir şekilde çalışılıyor. Bir lokma ekmek parası kazanılıyor.
Ama şimdi bu sebeple ayrılanları görüyoruz, duyuyoruz. Gereksiz kıskançlıklar ve işte biraz evvel söylediğimiz gibi en çok anne baba müdahaleleri boşanmaya sebebiyet veriyor. Halbuki biraz tahammüllü olsa, yani şu da var, biraz evvel söylediğimiz gibi boşandığı zaman daha mı iyi bir hayat bekliyor? Ben bu adamdan ayrılayım, yani bu kadından ayrılayım. Daha iyi bir kadınla mı evlenecek? Daha iyi bir adamla mı evlenecek? İnsanlar biraz mantıklı olmak lazım. Eskiden boşanma vaki olduğu zaman çocuk varsa, bu çocuk küçükse, yani annenin bakımına muhtaçsa ki bu kız için 9, erkek için 7 yaş olarak belirlenmiş. Üste de çıkabilir, annenin yanında kalır. Anne yoksa veya anne gayrimüslimse çocuk Müslüman bir kadın akrabaya verilir. Teyzeye verilir. Anneanneye verilir. Yani anne akrabalarına verilir.
Ama anne gayrimüslimse annenin akrabaları da. Olabilir de. Evet.
Değilse o zaman babanın hanım akrabalarına verilir. Hala, babaanne gibi. Çünkü çocuk mutlaka bir kadının yanında olmak mecburiyetindedir.
Onun sevgisine ihtiyacı var.
Nafakayı her zaman baba verir. Nafaka mükellefi her zaman babadır. Anne hiçbir zaman nafaka
mükellefi
değil.
Reel midir bu? Şimdiki rakamların çok reel olmadığını görüyoruz. Reel midir? Hayatına
hiçbir
devam edecektir.
Hiçbir zaman reel olmaz. Ama çocuğun masrafı da ne kadardır? Zaten kadın ayrı bir evde oturuyordur. Çocuğun ne kadar masrafı olacak annesine, küçük bir çocuğun? Eskiden o kadar çok fazla masrafı yoktu. Üstü başıdır çocuğun masrafı eskiden. Yemesi bir masraf değildi eskiden. Eskiden için. Hı-hı. Yani Osmanlı düzeni. Ama giyim kuşam o zaman pahalıydı. Babalar zaten ben okuyorum veya duyuyorum veya şahit oldum. Babalar zaten çocuklarını belli zamanlarda tepeden tırnağa giydiriyorlar. Alıp gezdirdikleri zaman giydiriyorlar. Ve onların bir takım ekstra ihtiyaçları varsa sağlık gibi onları karşılıyorlar. Yemesi de annesinde oluyor. Ayrıca bir de haçlık veriyorlar kadına bu çocuklara bakması için. Çocuk büyüdüğü zaman babaya verilir. Yani 7 ve 9 yaşını geçince baba bunları alır. Peki Osmanlılar'da pratikte vaziyet nasıl? Evet, küçük çocuklar her zaman annede duruyor. Eğer annenin yanında rahatsa, anne başka bir evlilik yapmamışsa, çocuk çocuklarını görüyorsa büyüyene kadar orada kalabilir. Ama baba çocuğunu almak ister her zaman. Çocukların en çok kaldığı yer ise babaanne, anneannenin yanıdır. Evet. Çünkü ekseri kadın da genç ve evlenmişse, çocuk küçükse zaten kadın gençtir. Evlenmişse çocuğu üvey babaya vermezler. Üvey baba da çocuğu çok hoş karşılamaz. Yani eski düzende bir adamın üvey çocuğu evin hizmetkarıyla çocuğu arasında bir yerdedir.
Eyvah.
Hizmetkardan yukarıdır ama evin çocuğundan aşağıdır. Yani büyükler dedenine çocuğunun böyle olmasını istemediği için torununu yanına alırlar. Bu yetimlerde de böyledir. Babası ölmüş veya annesi ölmüşler de biliyorsunuz. Çocuklar babaanne veya anneanne hangisi müsaitse onun yanında yetişirler. Bu en şanslı olanlardır. Yani anne baba ayrıldığı zaman babaannenin veya anneannenin yanına giden çocuklar
aynı sevgi görüyorlar.
Fevkalade şanslıdırlar. Hem sevgi olan evde hem anneanne babaanne gibi normal bir eve. Yani onlar istifade edebilecekleri bir evde. Bunlar şanslıdırlar ama tabii her zaman büyük bir kırıklıktır.
Tabii elbette. Keşke bütün çocuklar anne babalarıyla birlikte evet, mutlu evet. Ve sağlıklı.
Anne babalar aklı başında olmalı. Hepimiz aklı başında olmalıyız. Yani ve de evlilikleri biraz idare etmeli, yürütmeye çalışmalıyız.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.